Ayrım 26.
Ev hemen hemen bomboştu. Duvarlardaki resimler indirilmişti. Yerde giysi dolu valizler ve kitaplar vardı. Burada 2 yıldır yaşıyorlardı ve anne babasının aksine Felix bu daireye oldukça bağlanmıştı. Ludwig yüzündeki şaşkın bakışı görünce oğlunun omzunu sevgiyle sıktı. Annen tatil hazırlığını bitirmiş bile. Ama her şeyi toplamış. Buraya dönmeyecek miyiz? Felix'in korku dolu sesi Ludwig'i çok rahatsız etti. Oğlan incinmişti. Ludwig sürdürdükleri göçebe yaşamının Felix'te psikolojik dengesizlik yarattığını biliyordu. Şimdiye kadar Lisa'nın Felix'le Moskova'ya sürekli yerleşmesi dışında başka alternatifleri olmamıştı ve o da imkansızdı. Felix, bir daha bu daireye dönmeyeceğiz. Yarın buradan çok uzak bir yere gideceğiz. Ne mektup, ne telefon, ne de mesaj. Bundan sonra hep birlikte olacağız. Her zaman. Mutlu musun? Felix babasına sarıldı. Yeni bir işe mi giriyorsun? Sovyetler Birliği için çalışmaktan yoruldun mu? Çok yoruldum. Yakında başında saç kalmayacak. Ludwig göğüs geçirdikten sonra gülümsedi. Keşke bu kadarla kalsaydı. Kitapçıda aldığı buruşturulmuş kağıdı çıkarıp okudu. Rus oldukları kesin olan bazı adamlar bugün seni sordular. En son ne zaman geldiğini, seni belirli bir gün bekleyip beklemediğimi. Seni tanımıyormuş ve ne dediklerini anlamamış gibi davrandım. Rusça bildiğimden haberleri olmadığı için sana küfrettiler ama bana da inandılar. Yüzümdeki kırışıklıklardan olmalı. Kendine dikkat et Ludwig. Felix o gece yatmaya hazırlanırken Lisa kocasına çocuğu fazla uzun tutmamasını söyledi. Hemen uyuması lazım. Yarın önümüzde uzun bir gün var. Lisa akşam yemeğinin tabaklarıyla dolu mutfak masasını temizlerken Ludwig, Felix daha küçükken yaptığı gibi oğlunu sırtına alıp yatağının durduğu odadan çok dolabı andıran küçük bölmeye götürdü. Bu gece İspanyol hikayesi istemem baba. Çok acıklı oluyorlar. Felix 3 yaşına bastığından beri babası uzun bir yolculuktan döndüğünde uyumadan önce kendisine özel hikayeler anlatmasını isterdi. Bu hikayelerin hepsinde rol oynayan bir hayvan olurdu. Ludwig Amsterdam'da konuşan bir fokla, Londra'da yolunu kaybetmiş bir aslanla, Viyana'da Sibirya'dan gelmiş bir kutup ayısıyla, Cenevre'de yolunu şaşırmış bir bizonla, Münih'te bir piton yılanıyla karşılaşırdı. Ludwig bu hayvanlar çevresinde uydurduğu hikayelerle çocuğa dünyada olup bitenleri anlatmanın yolunu bulmuştu. Felix büyüdükçe hayvanlar yerlerini süper insanlara bırakmış, son 3-4 yılda da Sovyetler Birliği, Almanya ve son zamanlarda İspanya'daki iç savaş olmak üzere başından geçenleri anlatmaya başlamıştı. Felix'in gittiği her yerde bıkıp usanmadan İspanya'daki savaştan söz ediliyordu. Felix babasının faşistlere karşı cumhuriyetçilere yardım etmesinden gurur duyardı. Ve bir yaz Lisa ile kendisi de bir haftalığına Collier'e babasının yanına gitmişlerdi. Felix kasabayı çok sevmiş ve daha fazla kalmak istemiş, annesiyle babası da kabul etmişlerdi. Ludwig her gün dağlardaki cumhuriyetçi köyünü ziyarete gittiğinde Felix de Lisa'yı ortaçağ şatosunu gezmeye götürürdü. Ancak olay sadece şatolar, dondurmalar ve pastalar ya da kumsalda geçirilen uzun saatler değildi. Felix kendi yaşında bir oğlanla arkadaş olmuştu. İki çocuk birbirlerinden hiç ayrılmıyorlardı. Lisa oğlunu mutlu görmekten büyük sevinç duyuyordu. Bir iki gün sonra Felix'in arkadaşının kendisinden bir yaş büyük bir kız kardeşi olduğunu fark etti. Felix kıza aşık olmuştu. Kardeşini ve daha ciddi diğer oğlanları kızdırmak pahasına peşinden ayrılmıyordu. Derken iki kardeş çekip gittiler. Tatil sona ermişti. Felix çok üzülmüştü. Eski şatonun surlarında kendine acıyarak dolaşıyor, sevgilisini kötülük güçlerinden kurtardığı olaylar hayal ediyordu. Bir iki gün yemekten içmekten bile kesildi. Lisa ile Ludwig olayı hiç ses çıkarmadan seyrediyorlardı. Felix de bu konuda konuşmaya kalkmak çok kötü sonuçlar doğurabilirdi. Lisa yine de hafta bitmeden oğlunu gerçek dünyaya döndürebilmişti. Ludwig İspanya hakkında pek çok hikaye anlatmıştı. İspanyol emekçilerinin Franco, Hitler ve Mussolini'ye karşı nasıl savaştıkları, Amerikalı, Rus, İngiliz ve hatta Almanların Cumhuriyetçilerin yardımına nasıl koştukları, kahramanlık ve umut günleri hikayeleri. Felix bir süre sonra Ludwig'in hikayelerinin birbirinin tekrarı olduğunu görmüştü. Kahramanlık inanılmaz derecede sıkıcı olabiliyordu. Fakat bir şey daha vardı. Hikayenin tümünü anlatmıyordu babası. Anne babasının savaş içinde savaştan, cumhuriyetçiler arasında işlenen cinayetlerden fısıldaşarak söz ettiklerini duymuştu. Felix konuşulanların hepsini anlamıyorsa da olan her neyse bunun onları çok rahatsız ettiğinin farkındaydı. Bana derimden önceki çocukluğunu anlat. Şimelka amca senin hep herkesle kavga ettiğini söyler. Bir yaz gecesinin gölgeleri arasında yatağına uzanmış çocuk hayranlıkla bakıyordu babasına. Ludwig eğilip oğlunu gözlerinden öptü. Küçük kasabada bir çete kurmuştuk. Hepimiz aynı okula gider ve okul dışı zamanımızı birlikte geçirirdik. Yazlık merkezimiz Irmak kıyısıydı. Yüzme ve balık tutma yarışları yapar, tuttuğumuz balıkları yaktığımız ateşte kızartırdık. O balığın tadını bir daha hiçbir yerde alamadım. Kış aylarındaysa tren istasyonunun çevresinden ayrılmazdık. Bir sınır kasabasının bir sürü avantajı vardır. Oturduğumuz yer Avusturya İmparatorluğu'na bağlıydı. Derenin öbür yanı Çarlık İmparatorluğu'ydu. Ben Avusturyalıları tercih ederdim. Gelip geçen trenleri seyreder, büyük kentleri görmeyi hayal ederdik. St. Petersburg, Berlin, Londra, Paris ve Viyana. Dünyamız bu yerlerin ötesine geçemezdi. Viyana'dan Lemberg'e dönenleri seyrederdik. Hiç anlayamadığımız bir nedenle Rus soylularının bütün güzel hanımefendileri çiçeklerini bizim önemsiz küçük pidvoşol eskimize atarlardı. Bu çiçekleri toplar, sular, yeni bir iple bağlayıp öteki yöne giden insanlara ya da Şimelka'nın annesine satardık. O çiçeklerimizi hep satın alırdı. Şimelka amcanın ailesi zengin miydi? Hayır, ama bizlerle kıyaslandığında zengin görünürlerdi. Şimelka'nın üstü başı hep temizdi, müzik dersi alırdı ve büyük bir lüksü vardı. Evinde kendisine ait bir oda. Ludwig yeter, bırak da çocuk uyusun. Lisa'nın sesini duyunca gülümsediler. Ludwig Felix'i yanaklarından öptü. İyi uykular oğlum. Ludwig ertesi sabah Klişi'de küçük bir otele taşındı. Lisa ile Felix de kendilerini Ludwig'in planladığı gayet dolambaçlı bir yoldan İsviçre'ye götürecek trene bindiler. Ludwig'in geleceği belirsizse de onların hayatını tehlikeye atma niyetinde değildi. Hedeflerine hiç varmamaktansa yorgunluktan tükenmiş olarak varmaları çok daha iyiydi. Lisa bir düş görüyor. Kalın çarşaflar, yıkanmış pamuklu kadar bembeyaz olan dev dalgalar duyularını tümüyle örtmüş. Ludwig'in kafası dalgalarla yükselip alçalıyor. Yüzmeye mi çalışıyor? Hayır. Yine kayboldu işte. Dalgalar yatıştı. Bu deniz değil, kar. Kardan bir çöl. Kutup manzarası yabancı değil, Sibirya. İşte kendisi ağır ağır akan bir dereye doğru yürüyor. Suyun kenarına vardığında karşısına dev bir ağaç gövdesi çıkıyor. Ağaca bir adam zincirle bağlı ama çırpınmıyor. Lisa Ludwig'i tanıyor ve Ignati, Ignati diye bağırarak koşuyor. Oysa ağaç ve ona bağlı adam bir serapta olduğu gibi geriliyor. Lisa birden yere yapışıyor ve bir daha kıpırdayamıyor. Felç. Ağaç gövdesi de durmuş. Ludwig'in yüzünden akan kanlar dereye damlıyor. Suya düşen bal mumu gibi. Kan inçleri. Ölmüş. Hayır, hala yaşıyor. Yüzünde bir gülümseme beliriyor ve konuşmaya başlıyor. Yalnız sesi kendi sesi değil. Gür bir ses. Her sözcük tane tane ve anlaşılır. Moskova sahnesinde Yahudi aktör Mikoels'in sesi. Ludwig Mikoels'in maskesini takmış. İnsana güven verircesine tanıdık gelen bir şiir okuyor. Bütün arzuları geride bıraktım. Rüyalarım ve ben uzaklaştık. Sadece hüznüm bütün artık. Boş bir kalbin hasadı. Acımasız bir parçalanışın fırtınaları çiçekli tacımı dağıtmış. Yapayalnız bir ıssızlık içindeyim, sonumun gelmesini bekleyerek. Ludwig'in arkasında kıpırdanan gölgeler, onu infaza hazırlayan kalkık baltalar. Bir ses daha. Sadece ses. Kim olabilir bu? Felix. Aynı şeyi tekrarlıyor durmadan. Kendi halkımız, kendi halkımız, kendi halkımız. Baltalar inmek üzere. Lisa irkilerek uyandı. Tren İsviçre'nin dağ köyü Finnhout'a doğru son düzlüğe girerken hafifçe sarsıldı. Lisa elleriyle yanaklarındaki ıslaklığa dokundu. Pushkin'in şiiri gerçekten garipti. 9-10 yaşındayken okulda öğrenmişti ve o günden sonra bir kere bile okumuş değildi. İnsan belleğinin sürprizlerinden biri. Felix yanında başını pencereye dayamış uyuyordu. Lisa oğlunun saçlarını parmaklarıyla tarayıp dışarı baktı. İnsanı sersemleten bir görüntü. Yaz görkemiyle vales. Alp çiçekleri açmış. Çevresinin havasını içine çekerken bir an her şeyi unuttu. Kompartman genç Alman İsviçreli gelin ile Fransız kocasının balayı öteberleri arasında getirdikleri güllerin keskin kokusuyla dolu. Onlardan başka kimse yok. Böyle görüntülere pek alışkın olmayan Felix, buketin boyu ve güzelliği karşısında şaşkına dönmüştü. Oğlanın yüzündeki sevinçten etkilenen gelin, buketten çıkardığı bir gülü Felix'in yakasına iliştirmişti. Gül şimdi Felix'in göğsünde, sanki sahibini taklit ediyormuş gibi hafifçe onu sarmaktaydı. Ludwig'in bir gece önce kararını bildirmesinden bu yana Lisa'nın korkudan dili tutulmuştu. Ludwig, yüzünde garip ve kederli bir gülümsemeyle emekliye ayrılmaya karar verdim demişti. Bu kadar yeter. Haftaya Moskova'ya yazıp bildireceğim. Lisa kocasına sarılmıştı. Ludwig onun gözlerinden korkudan taş kesildiğini okuyabiliyordu. İkisi de hayatta kalma şansının çok az olduğunu biliyorlardı. İstihbaratta en küçük bir memurun bile ciddi bir sorgulamadan geçmeden ayrılmasına izin verilmezdi. Onun Ludwig'ine ne yapacaklardı? Avrupa'nın ondan fazla ülkesinde casusluk ağı kurmuş olan Ludwig'e. Ne düşünüyorsun anne? Uyanmış ve dağların kokularıyla görüntüleri karşısında iyiden iyiye heyecanlanmış olan çocuk annesinin gözlerinin içine bakıyordu. Yeni evliler son uğradıkları istasyonda indiklerinden kompartmanda yine yalnızdılar ve tren ağır ağır Finnhout'a doğru tırmanmaya devam ediyordu. Lisa oğlunu kucakladı ama yanıt vermedi. Felix henüz 3 yaşındayken ve insanı sıkıntıya sokan sorular sormaya başladığında Ludwig'le oğullarına yalan söylemektense susmanın daha doğru olacağına karar vermişlerdi. Çok özel durumlar dışında yani. Tek yol buydu. Aksi takdirde Ludwig'in işi gereği tümüyle yalan bir evren, gerçek dışı şeylerden bir krallık yaratmak gerekirdi ki ne kendisi ne de Ludwig için böyle bir şeyi kabul etmeye yanaşırdı. Felix ise asla yanıt alamayacağı pek çok sorunun bulunduğu bu dünyayı kabullenmeyi öğrenmişti. Garip gelmekle birlikte bir yaşam biçimiydi, tıpkı çocukların yetişkinlerin kararlarını tartışmamayı öğrenmeleri gibi. Tren istasyona girdi. Lisa ile Felix perona inip dağ havasını içlerine çektiler. Bir hamal valizlerini taşımaya yardım etti ve yarım saat sonra Ludwig'in dünyadan kaçacakları yer olarak seçtiği küçük eve vardılar. İkisi de onu düşünüyorlardı. Ne zaman gelecek? Ludwig Paris'te yalnızdı. Otel odasında çok az duruyor, eskiden uğradığı yerler ve tanıdığı kişilerden uzak duruyordu. Bir gece yarısı oteline dönerken yabancı birinin sokaktan oteldeki odasını gözetlediğini gördü. Adam gidene kadar otele girmedi ve sabahın 3'ünde yine çevreyi kolaçan etmeye çıktı. Ertesi gün Kont sokağındaki eski bir apartmanın en üst katındaki güvenli dairede uyandığında öğlen olmuştu. Buranın varlığını dünyada kendisinden başka bilen yoktu. Lisa bile. Ludwig o gün saat 2'den sonra evden çıktı. En yakın kafede bir kahve içip çörek yedi ve önceden anlaştıkları gibi telefonla Lewitsky'yi aradı. Lewitsky yarım saat sonra kahveye gelmişti. Cebinden 3 gün öncesinin izvestiyasını çıkartıp Ludwig'e uzattı. Daha tek kelime bile konuşmamışlardı. İzlenmediğinden emin misin Şimelka? Kesinlikle dedi Lewitsky. Ludwig gazeteyi okurken yüzü öfkeyle kararmıştı. Eski Bolşeviklerin katillerine madalya veriliyormuş. Artık devam edemeyiz Şimelka. Bu kasap herkesi öldürüyor. Buhari'nin dönmesine neden izin verdin ki? Kalıp Troçki ile güç birliği yapmalıydı. Korkuyordu. Troçki de öldürülecek. Spiegelglass şimdiden övünüyor bununla. Troçki'yi uyarmalıyız. Herhangi bir bağlantın var mı? Oğlu burada. Bize güvenir mi? Daha fazla bekleyemem. Merkez komitesine yazacağım mektubun taslağını hazırladım. Kızıl bayrak nişanımı geri vereceğim. Mektubu yarın Moskova'ya ve aynı zamanda kamuoyuna açıklanması talimatıyla Amsterdam ve Londra'daki arkadaşlara göndereceğim. Mektubum yayınlandıktan sonra Troçki ile görüşüp kendisine bildiklerimizi anlatabiliriz. Bana neden öyle bakıyorsun? Daha fazla yaşamak istemiyorsun değil mi? İstiyorum elbette. Bir oğlum var. Onun yetişkin bir insan olduğunu görmek istiyorum. Ama mektubun ölüme davetiye çıkarmaktır. Seni öldürecekler Ludwig. Bunu sen benden iyi bilirsin. Bir risk var tabii ama... Aması maması yok Ludwig. Bizi ancak İngiliz ve Amerikan istihbarat örgütleri koruyabilir. İngiltere olmaz diye güldü Ludwig. Orada bizimkilerden çok kişi var. Onları ben yerleştirdim. Ve şimdi kendilerinden korkuyorum. Her neyse... Kendimizi asla burjuvaziye satmamalıyız. Ölmek daha iyi. Senin mektubunu belki benim de imzalamam iyi olur. İkimizin birden çekilmesi daha büyük etki yaratabilir. Aynı fikirde değilim. Bu işi yaygınlaştırmalıyız. Belki başkaları da bizi takip eder. Bana bir telefon numarası verecek misin? Ludwig bir kağıt uzattı. Lewiski numarayı ezberleyip kağıdı yırttı. İki adam tokalaştılar. Yıllar önce Pidvosholesk'te her şeyin böyle sona ereceğini kim tahmin edebilirdi ki? Ludwig arkadaşını kucakladı, ayrıldı. Lewiski korkuyordu. İçi boşalmıştı sanki. Ludwig'i bir daha görmeyeceğini biliyordu. Ludwig sığınağına dönüp mektubunu yazmaya başladı. Yazmayı bitirince içinde bir huzur hissetti. Yine özgürdü. Temiz hava girmesi için pencereyi açtı. Aşağı sokaktaki insanlara baktı. Sonra gözlerini mavi gökyüzüne çevirip gülümsedi. O gün Paris'te hayat rahatça akıp gidiyordu. Leningrad'da bir daireden Nevski Meydanı'na bakarken de aynı mutluluğu hissedebilseydi keşke. Köşe başında askeri üniformalı birkaç genç gördü ama herhangi bir NKVD ajanı seçemedi. Daktilosunun başına geçip mektubunu temize çekmeye başladı. 16 Temmuz 1937 Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Komünist Partisi Merkez Komitesi'ne. Bu mektubu uzun zaman önce hepsi de eski Bolşeviklerden olan 16'ların halkın babasının emriyle Lubyanka mahzenlerinde öldürdükleri gün yazmalıydım. O zaman sessiz kaldım ve sonraki cinayetlerde de sesimi çıkarmadım. Bunun için büyük bir sorumluluk duyuyorum. Suçum ağırdır. Ancak bunu onarmaya ve böylece vicdanımı rahatlatmaya çalışacağım. Şu ana kadar hep yanı başınızdan yürüdüm. Ama bundan böyle tek bir adım bile atmayacağım. Yollarımız ayrılıyor. Bundan sonra sesini çıkarmayan Stalin'in suç ortağı olur. İşçi sınıfına ihanet eder, sosyalizme ihanet eder. Ben 20 yaşımdan beri sosyalizm uğruna savaşıyorum. Şimdi 40 yaşımın eşiğindeyken NKVD'nin lütuflarıyla yaşamak istemiyorum. 16 yıldır yasa dışı çalışmayı öğrendim. Sosyalizmi kurtarmak için her şeye yeniden başlayacak gücüm var. Sizin kendinizi kutlamak için yükselen sesleriniz Lubyanka mahzenlerinde, Svobodnaya'da, Minsk'te, Kiev'de, Leningrad ve Tiflis'te işkenceye uğrayan kurbanlarınızın iniltileri ve çığlıklarını boğmayı başaramayacak. Başarılı olamayacaksınız. Sizler gibi yozlaşmış, ilkesiz, yalan ve kan deryasıyla dünyanın her tarafındaki işçi hareketlerini zehirleyen insanlar gerçeğin sesini sonsuza dek boğamazsınız. Ludwig, Stalin'i kendisini alkışlayan kalabalıklar konusunda görünüşe aldanmaması için uyardı. Bu alkışların altında korkunç bir nefret yatıyordu. Sonra kendi politik değerlendirmesini ve Moskova'ya artık neden hizmet edemeyeceğini açıkladı. İmzasının Ludwig'liği attıktan sonra bir paragraf daha ekledi. 1928'de proleter devrime hizmetlerimden dolayı Kızıl Bayrak nişanıyla ödüllendirildim. Madalyamı geri gönderiyorum. Rusya'nın emekçi halkının en iyi unsurlarının, cellatları olanlarının taktığı bir nişanı takmak benim onur anlayışıma yakışmaz. İzvestiya'da son iki haftadır bu nişanı yeni alanların adları yayınlanıyor. Ama neyi başardıklarından bahsedilmiyor. Bu insanlar eski Bolşeviklerin öldürülmesi emirlerini uygulayan kişilerdir. Ludwig casus ağını kurarken acil mektupların Moskova'ya 24 saatte iletilmesini sağlayacak bir sistem de geliştirmişti. Eski patronlarına yazdığı mektubu kahverengi bir zarfa koyup üzerine 4. dairenin dikkatine acil diye bir not düştü. Sonra Sovyet Büyükelçiliğine gidip zarfı özel posta kutusuna attı. Kendine gülümseyen ve gözünü kırpan kapıcı dışında kimseyle konuşmamıştı. Ludwig dolambaçlı yollardan Kont Sokağı'na döndü. Amirlerini gafil avlamıştı. Kendisini en son bekleyecekleri yer elçilikti. Mektup birkaç gün içinde Moskova'ya varana kadar güvenlikte olacağını tahmin ediyordu. Ancak düşmanını küçümsemişti. Mektubun kutuya atılmasından 1-2 saat sonra Spiegelglass yetkisini kullanarak zarfı açıp okumuş, en üst düzey ajanlarını toplantıya çağırmıştı. Ludwig bize ihanet edip Nazilerin safına geçti. Onun ve ailesinin bulunup öldürülmesini istiyorum. Hepsi bu kadar. Sorusu olan var mı? Güzel. Bu görevi tamamlayana kadar geri dönmeyin ve Livski'yi bana gönderin. Livski içeri girdiğinde yüzü kül rengiydi. Arkadaşım Ludwig nerede? Hiçbir fikrim yok. Hala Paris'te mi? Gerçekten bilmiyorum. Birkaç haftadır görüşmedik. Bildiğiniz gibi ben İngiltere'den dün döndüm. Sana güvenmiyorum Livski. Siz kozmopolitler hep aynısınız. Biz ahırları temizlemeye başladık. Seni uyarıyorum. Eğer onu bulmamıza yardımcı olmazsan Moskova'ya gönderilecek ve Lubyanka'da sorguya çekileceksin. Livski hafifçe gülümsedi. Bana güvenine teşekkür ederim yoldaş. Şimdi izin verirseniz karşı devrimle mücadele olan gerçek görevime döneyim. Çık dışarı Livski. Sakın kuşkun olmasın. Ludwig bitti artık. Livski kahveye gidip iki konyak ısmarladı. İkisini de içtikten sonra ellerinin titremesi geçmişti. Bara gidip Ludwig'e telefon açtı. İki kısa, sonra üç kısa çalış. Mesaj basitti. Arkana bakmadan kaç, keşfedildin. Görevini yaptıktan sonra evine döndü ve karşı kaldırımda kendisine normal bir hava vermeye çalışan NKVD ajanını gördü. Ludwig, Livski'nin mesajıyla sarsılmıştı. Nasıl bu kadar hızlı olabilirlerdi? Sonra kendi kendine kızıp masaya bir yumruk indirdi. Spiegelglass mektubu açmış olmalıydı. Moskova'ya başka bir yoldan ulaşmayı denemediği için lanetler yağdırdı.